Ayrım 14. Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 152. Akşam ilerledikçe Valerian yapmış olduğu davet yüzünden evdekilerin içine düştüğü karışıklığın tadını iyice çıkardı. Margaret bozulmuş odadan kaçmıştı. Jade en azından incelikli davranmış ama Sydney ile Ondine perişan olmuşlardı. Eve zorla giren konuksa enselenmiş gibi durmuyordu bile. Elleri yukarıda, başının arkasında birleşmiş olarak içeri gelmiş, ne sağa ne sola, ne Jade'e, ne Margaret'e, ne Ondine bakmıştı. Doğrudan doğruya Valerian'a bakmıştı. Gözlerinde ne bir soru ifadesi ne de bir yakarış vardı. Bakışları kesinlikle tehdit edici değildi. Valerian o zaman da korkmamıştı. Ertesi gün öğle vakti Sydney kapısını tıklatıp mektuplarıyla fırınlanmış patatesini getirdiğinde de. Valerian, Sidney'in bir beklenti içinde olduğunu sezmişti. Sidney, patronunun bir gece önce kafasından neler geçmiş olduğuna değineceğini beklemiş ya da ummuştu. Valerian'ın içinden bir acıma duygusu geçmiş, ancak şeftalilerin içinden görünen suratlar konusunda ona bir şey anlatmayacağı için hiçbir şey söylememişti. Aslında hiçbir planı yoktu. Adamın kim olduğunu merak ediyorsa da, aşırı bir merak değildi bu. Adamın kimliği konusunda anlattığına inanıyordu. Gemiden kaçan bir tayfaydı. Evin içinde ve çevresinde dolanması, Margaret'in dolabında gizlenmesi ise tehdit edici bir şey olmaktan çok ahlak dışıydı. Valerian adamın gözlerinin içine bakmış ve hiç korkmamıştı. Patatesini sindirip şarabını yudumlarken dinginliğinin karşılığını gördü. Duyduğu coşkulu bir naber selamının ardından Sarah'ya sırtında bir kadın sabahlığı, ayakları çıplak, dökme demirden saçları pırıl pırıl parlayan yabancı adam girdi. Valerian'ın dikkatli gözleri adamın saçlarından başlayarak üstündeki sabahlığa ve ayaklarına indi. Adam sırıttı. O da ona baktı. Sonra gözlerini Valerian'a çevirerek ''Ama camları silmem'' dedi. Valerian kısaca güldü. ''Günaydın Bay Sheik'' dedi adam. ''Street, Valerian Street'' dedi Valerian. ''Senin adın neydi?'' ''Green, William Green.'' ''Eh, günaydın Billy. İyi uyudun mu?'' ''Evet efendim. Daha önce hiç bu kadar iyi uyumamıştım. Adınız gerçekten Valerian mı?'' ''Evet.'' Valerian umarsızca omuzlarını silkti, gülümsedi. ''Valerians adında bir şekerleme yerdim eskiden. Bizimdi'' dedi Valerian. ''Bizim şeker fabrikamızda yapılırdı. Şaka etmiyorsunuz ya. Size bir şekerin adını mı vermişler?'' ''Benim adım şekere verilmiş. Bana bir imparatorun adını vermişler.'' ''Ah!'' dedi adam, Sarah'ın sağına soluna bakarak. Dışarının sıcağından sonra burada insanı karşılayan serinlik çok zevkliydi. Dört bir yandaki saksılardan ve kutulardan fışkıran bitkileriyle burası gölgeli ve serindi. ''Burası gerçekten çok hoş.'' dedi. Hala gülümsüyordu. ''Bana gerçeği söyle.'' dedi Valerian. ''Gördüklerin aklını karıştırmadan önce söyle. Karımın odasında ne işin vardı?'' Adam gülümsemekten vazgeçti. ''Gerçeği mi?'' Tuğla döşeli yola sıkıntıyla baktı. ''Gerçek şu ki ben bir yanlışlık yaptım. O odanın öteki oda olduğunu sandım.'' ''Hangi öteki oda?'' ''Öteki yatak odası. Jade'in ki mi?'' ''Evet efendim. Dün arka taraftan burnuma güveçte pişen midye kokusu geldi. Hava erken kararmıştı. Yani sisi söylüyorum. Midyeyi pişirince mutfaktan çıktılar. Ben de kendime biraz almaya çalışayım diye düşündüm. Ama alamadım. Onların geri geldiklerini duydum. Arka kapıdan kaçamazdım. Onun için bir başka kapıya koştum. Yemek odasıydı. Yukarı koşup gördüm, ilk odaya daldım. İçeri girdiğimde orasının bir yatak odası olduğunu gördüm. Ama o odanın sizin Jade dediğiniz kadına ait olduğunu sandım. Dışarı çıkabilene kadar orada kalmayı düşündüm. Sonra birinin geldiğini duydum. Hemen dolaba girdim. Karınız kapıyı açıp da üstüme ışığı yaktığında ben de onun kadar korktum. Günlerdir buralarda gizleniyorsun. Neden mutfağa gidip yiyecek bir şey istemedin? Korkuyordum. Pasaportum yok. Size söylemiştim. Beni polise teslim edecek misiniz? Eh, etsen de bu kılıkta etmem. Evet, sabahlığa bakıp güldü. Canımı okurlar. Bana verecek eski bir elbiseniz var mı acaba? O zaman hapse adam gibi girebilirim. Benim giysilerimden birini giyersen seni vali yaparlar. Sidney'e söyleyeyim de sana bir şeyler bulsun. Ama kafanı koparmaya kalkışırsa sakın şaşırma. Adam ansızın havaya sıçradı, ayaklarını yerdeki tuğlalara vurdu. Ne oluyor? Karıncalar dedi adam. Aman tanrım, girmelerine sen neden oldun. Üstelik talomidim de kalmadı. Valerian ayağa kalktı. Şuradaki kutu. Onu alıp kapı eşiğine püskürt. Pek önlemez ama bir süre işe yarar. Şu müslini de iyice sıkıştır. Adam kendisine söyleneni yaptı. Sonra da aynı koymalısınız dedi. Niçin aynı? Kapının dışına koyun. Aynaya yaklaşmazlar. Gerçekten mi? Evet dedi. Bacaklarını karınca ilacından sıktı. Sabahlığının beli açıldı. Üstünden kayıp düştü. Valerian adamın cinsel organlarına, sıska kara poposuna baktı. Bayanların önünde böyle dolaşamazsın. Elindekini bırak git Sidney'e, sana giyecek vermesini söyle. Ona benim böyle söylediğimi söyle. Adam başını kaldırdı, sabahlık omuzlarından sarkıyordu. Beni teslim etmeyecek misiniz? Sanırım etmem. Hiçbir şey çalmadın ama sana kimlik belgesi sağlamanın bir yolunu bulmalıyız. Hadi git şimdi, bir şeyler giy. Valerian karınca ilacını aldı, birkaç değişik tonda yeşili olan iri bir bitkinin yanına koydu. Bitkinin yaprakları sağlıklı bir biçimde yanları açılıyordu. Aralarında dimdik duran uzun saplar vardı. Sapların ucundaki tomurcuklar açılmamıştı. Valerian bitkinin içini inceledi, kaşlarını çattı. Bu bitkinin nesi var diye sordu adam. Sağlıksız görünüyor. Valerian değişik bir açıdan bakmak için saksıyı çevirdi. Hiç bilmiyorum. Uzun zamandır böyle tomurcuklu olarak duruyor. Ne yaparsam yapayım tomurcuklar açılmıyor. Salla onu dedi adam. Onlara görevliliğini anımsatmak gerekiyor. Siklemen saksısının yanına gitti, baş parmağıyla orta parmağını kullanarak sanki tembel öğrencilermiş gibi çiçeklerin saplarını fiske vurdu. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Valerian elini uzatıp adamın elini yakalamak istedi. Tasalanmayın, yarın sabah çiçek açmış olacaklar. Dediğin çıkarsa sana yepyeni bir takım elbise alırım. Ölürlerse Sidney'e seni denizin içine kadar kovalamasını söylerim. Anlaştık dedi adam. Bitkilerden anlarım. Kadınlara benzerler. Arada sırada onlara görevlerinin ne olduğunu anımsatmak gerekir. Böylece kendilerinden beklendiği gibi iyi davranırlar. Siklemenin saplarına fiske vurmayı bitirdi. Önce kendi kendine sonra da Valerian'a gülümsedi. Cennete giden üç siyah fahişenin fıkrasını duymuş muydunuz? Hayır dedi Valerian. Anlatsana. Adam anlattı. Gerçekten hoş bir fıkraydı. Çok gülünçtü. Jadin birinin öldürüldüğünden emin olarak seraya koştuğunda onların şaşırtıcı kahkahalarını duymuştu. Sidney patronunun eski giysilerinden birkaçını adam için konuk odasına bırakmıştı. Valerian adamın yanına Gideon'ı katıp saç tıraşı olmaya gönderdi çünkü Sidney onun saçını kesmeyi kesinlikle kabul etmemişti. Valerian adamın kente gidince geri dönmeyeceğini düşünmüyor değildi. Çünkü ona iç çamaşırı ve kendi verdiklerinden daha iyi uyuyacak bir çift ayakkabı alması için yetecek kadar para vermişti. O gece Valerian derdini içine gömen suskun kahyasının sunduğu yemeğini tek başına yedi. Margaret odasında somurtup oturdu. Jadin de yemeğini mutfakta Ondine'le birlikte yedi. Bütün bunlar olurken Bay Green, namı diğer oğul, Gideon ve Teresa ile birlikte Prix de France'a atlayıp gitti. Uzaklardan gelen bir konuğu ağırlayan yerli insanların gururuyla Amerikalı zenciyi kentin sokaklarında bir kralı gezdirir gibi gezdirdiler. Hatta Gideon, arkadaşlarından birinin kendilerini kentin dış mahallelerine kadar arabayla ücret almadan götürmesini bile sağladı. Sonra da Place de Vente gelmek için tepelerden geçerek yürüdüler de yürüdüler. Sonunda Gideon'un Teresa ile ara sıra da Alma Esti ile yaşadığı toz pembe eve vardılar. Teresa kendinden geçmişti. Kısık gözleriyle adamı görmek için kafasını durmadan sağa sola oynatıp duruyordu. Karaya ayak basar basmaz gördüğü her adalıya bir Amerikalı konukları olduğunu, onun geceyi orada geçireceğini duyurdu. Kadının övüncü ve iletisi bütün sokaklardan geçti, tepeye tırmandı. O gece değişik saatlerde onların kapısından kafasını içeri uzatanların, şu ya da bu bahaneyle uğrayan komşuların ardı arkası kesilmedi. Teresa, Alma Esti'yi tepenin aşağısındaki bakkala koşturarak bir paket kara şeker aldırdı. Eteğinin altında belinden sarkan keseye elini daldırarak keçi etiyle iki soğan alması için kıza para verdi. Sonra şekersiz koyu bir kahve hazırladı. Adamların konuşmasını dinlerken sıranın kendisine gelmesini bekledi. Isle de Chevaliers'deyken Gideon, Teresa'ya öyküler anlatırdı. Ama burada evdeyken pek konuşmazdı onunla. Ya susar ya da boş vakitlerini eski dostlarıyla geçirirdi. Yalnızca zengin Amerikalıların adasında çalışırken eğlendirirdi Teresa'yı. Şimdi ise Teresa o ikisinin arasındaki konuşmanın sır ortağı olması gerekiyordu. Üstelik de kendi evinde. Nasıl olsa bir fırsat bulup Amerikalı siyaha Amerikalı kadınların bebeklerini tırnaklarıyla öldürdüklerinin doğru olup olmadığını kendi ağzıyla soracaktı. Gideon adamın saçlarını Rom satıcısından ödünç aldığı makasla kesene kadar bekledi. Pırıl pırıl grafit rengi saçlar öbek öbek döşemeye adamın boynu ile bedeninin ön tarafına sardıkları şahşafın üstüne düşene kadar bekledi. Gideon, Amerika'da bulunduğu yıllarda evlendiği hemşireyle, çalıştığı hastaneyle o hemşirenin ve bütün Amerikalı kadınların kötü davranışlarıyla ilgili palavralarını bitirene kadar bekledi. Gideon'un Amerika'da kazandığı onca parayla ilgili yalanları, eve dönüş nedeniyle ilgili yalanları bitene kadar bekledi. Çikolata yiyip şişe suyu içen yabancının saçı doğru dürüst kesilip ensesi karbonatla fırçalanana kadar, alma geri dönene kadar, iki gözlü ocaktaki et kızarana kadar bekledi. Et yenilene, arkasından da bol şekerli kahve içilene kadar bekledi. Rom şişesi açılana kadar, içkiden ilk kez tadan Çikolata yiyici çocuklar gibi öksürene kadar bekledi. Teresa iki adama hizmet etmiş ama onlarla birlikte sofraya oturmamıştı. Portatif ocağın önünde durmuş, yerden topladığı saçları yakmıştı. Onları özenle, düzenli bir biçimde yakarken, bir yandan da kötülük düşünmediğini göstermek için çikolata yiyen adama sürekli göz atmıştı. Adamlar yemeklerini bitirdiğinde, Teresa artık konuklarının İngilizcesinin temposuna alışmıştı. Masaya gidip onlara katıldı, Alma Esti ise pencerenin girdisine oturmuştu. Oğul, Gideon'un sigarasından içiyordu. Rom'un geri kalanını kahvesine boşalttı. Bacaklarını ileri uzattı. Şömine karşısında olduğunu varsaydı, rahatladı. Poz yapmasına, uydurma aksanlarla konuşmasına gerek yoktu. Sert keçi eti, tütsülenmiş balık, pilavın üstündeki biberli sos midesine yerleşmişti. Yediklerinin hepsi tek bir tabakta getirilmişti önüne. Bunların onlara neye mal olduğunu biliyordu. Tatlı tombul bisküviler, kutu sütü, özellikle de Rom. Yüzü ve başı çıplak kalınca kolay incinebilir bir görünüm olmuştu. Ama ev sahiplerinin kendisine gösterdikleri hayranlık bu çıplaklığı örtüyordu. Alma Esti, desenli kısa giysisini çıkarmış, en iyi giysisini giyip gelmişti. Bir okul üniforması. Ancak oğul uzun süredir okula gitmediğini hemen anladı. Üniforma lekeli ve yıpranmıştı. Kızdan yayılan arzu dalgalarının kendi üstüne vurduğunu hissedebiliyordu. Yıllardır ilk kez kendini zengin biri gibi gördü. Teresa onu kızartılmış muz ve avokadodan oluşan ziyafete zorladıktan sonra lambanın ışığı altında ona doğru eğildi. Kısık gözleri keyifliydi. Doğru mu diye sordu. Amerikalı kadınların ellerini rahimlerine sokup bebeklerini öldürdükleri doğru mu? Kapa şu çeneni dedi Gideon. Sonra oğula döndü. Hem kör hem budala bu kadın. Bir Amerikan hastanesinde çalışmanın nasıl bir şey olduğunu eskiden ona anlatmış olduğunu söyledi. Çocuk aldırmanın ve kürtajın. Ancak Teresa bütün dünyanın ne düşündüğünü aldırmadan kendi istediği gibi anlıyordu her şeyi. Ona bir kan bankasını ya da göz bankasını ne kadar anlatırsa anlatsın o hep ters bir anlam veriyordu her şeye. Gideon onun aklını karıştıranın banka sözcüğü olduğunu tahmin ediyordu. Tahmini doğruydu da. Teresa Amerika'da doktorların yoksulların midelerini, gözlerini, göbek kordonlarını, enselerini, kanlarını, spermlerini, yüreklerini ve parmaklarını alıp bunları plastik paketlerde sakladıklarını, sonra da varlıklı kişilere sattıklarını söylüyordu. Çocukların ve büyüklerin köpeklerini yataklarını alıp yattıklarını, kadınların parklarda çocuklarını ağaçların arkalarına götürüp yabancılara sattıklarını, televizyona çıkan herkesin çırılçıplak olduğunu, rahiplerin bile kadın olduğunu, bir külçe altın için doktorların insanı bir makineye sokup birkaç dakika içinde erkekleri kadına, kadınları da erkeğe döndürdüklerini, hem erkeklik organı hem de memeleri olan insanlar görmenin olağanüstü ya da tuhaf bir şey sayılmadığını. İkisi de dedi Teresa, bir erkeğin organları ile bir kadınınkiler aynı insanda. Doğru mu? Doğru dedi oğul. Evlerini süslemek için saksılarda yiyecek de yetiştiriyorlar ha? Avokado ve muz ve patates ve limon. Oğul gülüyordu. Doğru dedi, doğru. Onu kışkırtma be adam dedi Gideon. Rezil biri o, gözü görmeyenlerin soyundan. Onlara hiçbir şey anlatamazsın. Yalana bayılırlar. Teresa, ben orktan değilim dedi. O soydan gelenlerin görme gücünü 40 yaşlarında yitirdiklerini, kendisinin ise 50'li yaşlarda olmasına karşın birkaç yıl öncesine kadar iyi gördüğünü söyledi. Gideon onun 50'li yaşlarında olmasını alaya aldı. 60'ı desen daha uygun olur. O kadar uzun zaman görüyormuş numarası yaptın ki görme gücünü ne zaman yitirdiğini sen de unuttun dedi. Oğul kör soyunun ne olduğunu sorunca Gideon ona kölelerin soyundan gelen ve Dominik'i görür görmez kör olan bir ırkın öyküsünü anlattı. Bir balıkçı masalı bu dedi. Zengin Amerikalıların yaşadığı ada o ırkın adını taşır diye açıklama yaptı. İçinde Fransızlar, atlar ve köleler olan bir gemi su alıp batmış. Kör olan köleler nasıl ve nereye yüzeceklerini göremedikleri için akıntının ve gelgitin insafına kalmışlar. Suda sürüklenmişler, ayaklarını çırpmışlar. Sonunda kıyıya doğru yüzmüş olan atlarla birlikte o adaya ulaşmışlar. Aralarından kimileri görme gücünü bütünüyle yitirmediğinden daha sonra Fransızlar tarafından kurtarılmışlar. Queen of France'a dönüp uşak olmuşlar. Tümüyle kör olanlarsa saklanmışlar. Geri gelenlerin çocukları olmuş, bu çocuklar da orta yaşa geldiklerinde kör olmuşlar. Gördükleri ancak zihinlerinin gözüyle görebildikleriymiş ve buna da elbette güvenilemezmiş. Teresa da bunlardan biridir dedi Gideon. Kendisi öyle değilmiş. Çünkü kendi annesiyle Teresa'nın babası aynı değilmiş. Oğlum başı dönüyordu. Ucuz Rom'la masal birleşince iyice sersemlemişti. Adada gizlenenleri ne oldu peki? Ele geçtiler mi? Hayır dostum, hala buradalar dedi Gideon. Tepelerde at koşturuyorlar. Ağaçlara ve başka şeylere çarpmadan yağmur ormanında at binmeyi öğrendiler. Birbirleriyle yarışıyorlar, şaka olsun diye de sen de V'deki bataklık kadınlarıyla yatıyorlar. Fırtınalardan önce onların sevişmelerini ta buradan duyarsın. Gök gürültüsüne benzer diyerek alaycı bir kahkaha patlattı. Oğul da güldü, sonra da ciddi söylüyorum, onları gören oldu mu hiç diye sordu. Olmadı. Gözleri gören insanların izin almadan kendilerine bakmalarına katlanamazlar. Senin onları gördüğünü öğrenirlerse ne olur bilmem. Biz senin de onlardan biri olduğunu sanmıştık dedi Teresa. O sanmıştı dedi Gideon. Ben değil. Bana kalırsa. Bu körlük ikinci derece frengiden kaynaklanıyor. Teresa onun sözünü hiç aldırmadı. Pencereyi öyle bırakmasını ona söyleyen bendim. Seni yiyecek alabilmen için dedi. Sen mi yaptın bunu? Oğul gülümsedi. Teresa elini gururla göğsüne vurdu. Bayan Teresa, hayatımın aşkı, sana gönülden teşekkür ediyorum. Oğul Teresa'nın elini elinin içine alarak parmaklarını öptü. Teresa bir çığlık attı, mutlulukla kesik kesik güldü. Senin pala saçtan hiçbir şey isteyemeyeceğini söyledim. Onun için çamaşırlıkta sana yiyecek bıraktım ama sen gelip almadın. Pala saçlı mı? Aşçı mı? Ta kendisi, şeytan. Onun yüzünden haftada iki kez neredeyse boğuluyorum. Hava nasıl olursa olsun oraya ulaşmak için boğulmak zorunda kalıyorum. Ona kulak verme. Balıkçılığa kadar iyi bilir o suları. Kötü huylu olduğu için Amerikalılardan hoşlanmıyor. Nedeni de onların zaman zaman biraz kendini beğenmiş olmaları. Ben Amerikalılarla iyi anlaşıyorum. Bana Teresa ya yol ver dediklerinde tamam diyorum. Ama yine getiriyorum onu. Onlara da bunun yeni bir kadın olduğunu söylüyorum. Anlamıyorlar mı? Daha anlamadılar. Onunla hiç ilgilenmiyorlar ki. Elinin öpülmesinden cesaret alan Teresa, rahimlerinin içini pençeleyen kadınlar konusunda başka sorular da sormak istedi ama Gideon sesini yükseltip onu durdurdu. Teresa, süt nineydi dedi oğula. Beyaz bebekleri emzirerek geçimini sağlardı. Sonra mamalar çıktı ortaya ve Teresa da açlıktan ölecek duruma düştü. Balık tutarak hayatta kaldı. En famil dedi Teresa. Yumruğunu masaya indirerek enfamil denilen bir şeyle bir bebeği nasıl besler insan? Cinayet gibi bir şey bu, onursuzluk. Ama benim göğüslerim hala süt veriyor dedi. Bugün bile emzirebilirim. Çekil git kadın, senin sefil memelerinin lafını duymak isteyen yok. Çık git buradan. Gideon onu kovunca Teresa masadan kalktı ama odadan çıkmadı. Kadının sesi kesildiğinde Gideon eliyle evin içini gösterip ne zaman istersen kapımı sana açık dedi oğula. Gösterdiği yerler Teresa'nın geceleri yattığı portatif karyola, Alma Esti'nin ara sıra yattığı döşeme ve kendisini kullandığı küçücük yatak odasıydı. Oğul başını salladı. Teşekkürler. Gerçekten ne zaman istersen. Orada pek hayat yok. Belki burada kendine bir iş bulabilirsin. Burada oldukça çok iş var. Sen de gençsin. Oğul bir yandan rom katılmış kahvesini yudumluyor. Bir yandan da burada bu kadar çok iş varsa neden Gideon o işlerden birine girmiyor diye düşünüyordu. Orada ne zamandır çalışıyorsun? 3 yıldır sürekli çalışıyorum. Daha önceleri ara sıra çalışırdım. Onlar buraya yalnız tatile gelirlerdi. Amerika'dayken Amerikan yurttaşı oldun mu? Elbette. O kaçık hemşireyle neden evlendiğimi sanıyorsun. Pasaportum da var, her şeyim de. Dinle, okuma yazma bildiğimi onlara söylemiyorum. İnsana çok iş yüklüyorlar. Şunu ya da bunu nasıl yerleştireceğimi falan söylüyorlar. Hiç okuyamıyormuşum gibi yapıyorum. Amerika'dan ayrılalı çok zaman olmuş. Artık yurttaşlıktan çıkarılmışsındır. Gideon omuzlarını silkti. Amerika ölünecek bir yer değil dedi. Pişmanlık duymadığını söyledi. Pişman olduğu tek şey işsizlik sigortasıymış. Harika bir şeymiş. Bu harika. Amerika'nın hakkını vermek gerekiyormuş. Nasıl para kazanılacağını da biliyorlarmış, nasıl harcanacağını da. Dünyadaki en eli açık insanlar onlarmış. Fransızlar bir bakire gibi sakınırlarmış her şeylerini. Ama Amerikalılar ah... Bir süre sonra sustular. Teresa derin derin soluk alıyordu. Oğul onu uyumuş olacağını düşündü. Teresa'nın gözlerini göremiyordu ama Alma'nın parlak gözleri kendisine dikilmişti. Geri dönecek misin diye sordu Gideon. Adaya. Bilmiyorum. Oraya dönmek istiyorsun değil mi ha? O meleze. Gideon eliyle çenesini sıvazladı. Ah dedi oğul ah. Coşkuyla söylemişti bu sözcükleri ama sesinde bir duraklamayla. Kızın Gideon'un ağzına düşmesini istemiyordu. Gideon'un onu düşünmesini, ona bakmasını istemiyordu. Gideon'un ona bakmış olduğunu düşünmek bile umutsuzluğa düşürüyordu oğlu. Yaşlı adam oğlun sesindeki duraklamayı sezince konuşmanın yönünü değiştirdi, öğüt vermeye başladı. İlk melezim mi diye sordu. Dikkatli ol, beyazlar gibi olmamak onlara güç gelir. Güç diyorum, çoğu başarısız olurlar. Deneyenler vardır ama çoğu başarılı olamaz. O bir melez değil dedi oğul. Yalnızca rengi biraz açık. Siyah ırktan olanların renk tonları üzerinde konuşmak istemiyordu. Kendini kandırma. Onu 2 ay önce görecektin sen. Sen onun güneşten yanmış tenini görüyorsun. Melezler asla doğal siyah olamazlar. Seçim yapmak zorundadırlar. Çoğu da siyahlığı seçmez. Neler yaptıklarına dikkat et. Ederim. Hadi gel dedi Gideon. Gel gidip bizim çocukları görelim. Sana burayı gezdireyim. Cennet burası oğlum, cennet. Gitmek üzere ayağa kalktıklarında Alma Esti de birden canlanıverdi. Kapının yanına dikildi, elini uzattı. Oğul durdu, kıza gülümsedi. Acaba diye fısıldadı kız. Acaba benim için Amerika'dan bir peruk getirtebilir misin? Burada resmi var. Okul ceketinin cebinden bir resim çıkardı. Gideon kendisini kenara itmeden önce resmi oğula göstermeye çabaladı. Tarzan piyanosunu kullanmamı bozulur mu? Haki Freeman giysisiyle birkaç damla Paco Rabanne'ın neler yapabildiği inanılacak gibi değildi. Ceketini işaret parmağının ucuna takarak omzuna atmıştı. Öteki eliyle piyanonun tuşlarına dokunuyordu. Jaden şaşırıp kalmıştı. Manşetlerindeki ve boğazındaki düğmeleri iliklenmemiş beyaz gömleğiyle evde kesilip düzeltilmiş saçlarıyla çok yakışıklı duruyordu. Bıyığını kesmemişti ama karmakarışık sakalı gitmişti. Prangalı mahkumlarınkine benzeyen saçları da. Tarzan'ın giysilerini ben giymiş olsaydım dedi Jaden. Biraz saygılı davranırdım. Ben de bunun için sordum. Saygılı davranıyorum. Öyleyse ona kendin sor diye yanıtladı Jaden. Gitmek üzere arkasını döndü. Öğle yemeğinden sonra salonda oturmuş Margaret'i beklerken adam içeri girmiş. Piyanonun yanına gitmişti. Adamın görünüşü Jaden'i etkilemiş, rahatlatmıştı. Ancak aklına hemen yatak odasındaki davranış gelmişti. Bekle dedi adam. Seninle konuşmak, özür dilemek istiyorum. Dün olanlar için üzgünüm. İyi dedi Jaden ama durmadı. Beni bağışlayamaz mısın diye sordu adam. Jaden durdu, adama doğru döndü. I-ı. Ama neden? Adam piyanonun yanında duruyordu ama gözlerini Jaden'e dikmişti. Sorusuna alacağı yanıtın onun için önemli olduğu belliydi. Jaden ona doğru birkaç adım attı. Sana bir şey açıklamak zorunda değilim. Ama üzgün olduğumu söyledim sana. Neden öyle davranmış olduğumu tahmin edebilirsin, öyle değil mi? O güzel odada tertemiz duruyordum. Bense leş gibi kirliydim. Nedense bundan utandım. Aklım başımdan gitti ve seni kirletmeye çalıştım. Hepsi bu işte. Çok üzgünüm. Tamam. Öyle davrandığın için üzgünsün. Ben de öyle davrandığım için üzgünüm. Artık bu konuyu kapatalım. Yeniden arkasını döndü. Bekle. Neden? Sana bir şey çalmak istiyorum. Ceketini piyanonun kapağının üstüne attı. Tabureye oturdu. Yaşamak için yaptığım şeylerden birinin piyano çalmak olduğuna inanır mısın? Akort yaptı, sonra bir daha denedi, bütün bir cümleyi çalmayı denedi ama parmaklarına söz geçiremiyor gibiydi. Ellerini tuşlardan yavaş yavaş çekti, gözlerini dikip baktı onlara. Hayatını bununla pek iyi kazanmış olamazsın dedi Jaden. Kazanamamıştım, en iyi günlerimde bile davula ancak ayak uydurabilirdim. Şimdi ellerini evirip çevirdi, yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle kıza baktı. Belki de yalnızca melodiyi çalabilirim, bir iki satır çaldı. Senin yapmış olduğun şey hiç hoşuma gitmiyor. Duydun mu beni? Benim için şarkı falan çalma. Zor dedi adam başını kaldırmadan. Zor bir hanımsın sen. Haklısın. Tamam, vazgeçtim. Yalnızca üzgün olduğumu, artık sinirli olmana gerek kalmadığını söylemek istemiştim. Sinirli değilim diye yanıtladı onu Jade. Hiç sinirlenmedim, öfkelendim. Ya da öfkelenme. Jade adama doğru gitti. Dirseğini piyanoya dayayıp baş parmağının tırnağını alt dişlerine bastırdı. Sanırım Valerian seni Noel'e burada geçirmen için davet etti, öyle değil mi? Etti mi? Etmedi mi? Bilmiyorum. Ben daha şimdi döndüm. Jaden piyanodan uzaklaştı. Camlı sürgü kapıdan dışarı baktı. Senin sayende çiçek açan bir çiçek yüzünden deli gibi davranıyordu bu sabah. Ah o mu? O sırada yeterli esinti yok. Saksıyı sallamak gerekiyordu. Sen çiftçi misin? Hayır, yalnızca taşralıyım. Bana bak taşralı çocuk. Teyzemle eniştem alt üst olmuş durumdalar. Git onlardan özür dile. Adları Charles, Sidney ve Ondine Charles. Banyonda bıraktığım pijamaları onlar görmesinler diye pencereden dışarı attım. Benden özür dilemen gerekmez. Ben başımın çaresine bakabilirim. Ama onlardan özür dilemelisin. Tamam dedi adam. Kız gerçekten de öyle görünüyordu. Kendi başının çaresine bakabilecek gibiydi. Kendisi tuşları tıngırdattığı sürece Jaden gümüş ayaklı kara köpeklerin kayışlarını sıkı sıkı tuttuğunu bilmiyordu. Çünkü adamın yakışıklılığı kızı bir gün önceki çirkinliğinden daha çok korkutmuştu. Adamın kendisine sonra görüşürüz dedikten sonra yürüyüp gitmesini izlerken orada erkeksiz geçirdiği 2 aydan sonra bir ırmak faresinin bile gözüne güzel gözükeceğini düşünüyordu. Adamın yüzüne bakarken sesinin titremesinin önüne geçmenin oldukça dikkat gerektiren bir iş olduğunu yadsımıyordu. Düzlükler, dağlar, geniş çayırlar, adamın alnında ve gözlerinde bütün bunlar vardı. Çok fazla sanat tarihi dersi aldım diye düşündü. Bu yüzden de anlama yeteneğim gelişecek yerde aklı kıt biri oldum. 14. ayrımın sonu, sayfa 165.